Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RS FM'de.
Dışından merhaba herkese. Bir pazar gününde daha canlı yayında gündem dışında sizinle birlikteyiz. Bir haftalık aradan sonra sizinleyiz. Çünkü geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Sputnik'in seçim özel programı vardı. İsmail Saymaz, Akif Beki ve tabii ki Yavuz Ohan'ın programında seçim sonuçları Sputnik stüdyosundaki 3 kameradan da hem görsel hem de işitsel olarak güzel bir program yapıldı. Ben de izledim. Doğrusunu isterseniz izleyecek de seçim özel anlamında pek az seçenek vardı zaten. Bu seçenekler arasında da Sputnik ekibinin editörleriyle ve programcılarıyla birlikte hazırlamış olduğu programı keyifle ve heyecanla dinledim sevgili dinleyenler. Seçimler bittikten sonra tabii tekrar normal akışımıza döndük ve 16-18 arasında gündem dışında sizinleyiz. 16-17 arasında edebiyat konuşacağız gündem dışında. 17-18 arasında ise edebiyatın dışına çıkacağız. Biliyorsunuz sadece kültür sanat programı değil bu program. Gündemin konuştuğu konuların dışındaki her şeyi konuştuğumuz bir yayın. Bu nedenle de edebiyat dışında da sanatın başka dallarında ve bunların dışında da programlarımızı sürdürdüğümüz oluyor. Ama ilk bir saat edebiyat üstüne sohbet edeceğiz. Kerem Görkem şu an stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
Biz deyiz. Teşekkür ederiz. İtaki'den çıktı. İtaki yayınlarının tabii her seferinde söylüyorum dilime pelesenk olduğu bilim kurgu serisini, karanlık kitaplarını ve diğer işlerini evet. Büyük bir keyifle takip ediyorum. Ama İtaki Türkçe edebiyatta çok başarılı yazarlarla bizi karşılaştırıyor, tanıştırıyor. İlk kitabını Sel Yayıncılık'tan
evet,
çıkmıştı
doğru.
Ama İtaki'ye Süreyya'nın saatleriyle birlikte transfer oldunuz.
Doğru, doğru. Aynen öyle.
Hayırlı olsun yeni kitap.
Çok teşekkür ederim. İtaki yayınlarının bir dediğiniz gibi Türkçe edebiyatta aslında ağırlık vermesi son dönemlerde karşılaştığımız bir şey. Ben de bunun bir parçası oldum. Benimle birlikte başlamadı tabii ki ama sonrasında buna eklemlendim diyebiliriz.
Evet. İtaki'nin kadın yazarları diye bir gerçek var. Gerçekten evet. Nil Sakman, Nihan Kaya ve diğer yazarlar hepsi de programımıza konu, bir çoğunluğu programımıza konuk oldu. Kadın yazarları gerçeği var. Yani şimdi gerçekten de bir konsept kapsamı. Yani anlıyoruz biz yani onun İtaki'den çıktığını yazarların metinlerini okuyunca. Ama erkek yazarları da konuk etmekten Bülent Ayyıldız gelmişti. Mesela evet. Ankara'dan keyif alıyoruz. Niye kadın erkek ayrımı yaptım bilemedim ama öyle bir başlamış olalım. Şimdi Süreyya'nın saatlerini konuşmaya başlamadan önce ilk kitabınızı da bir bakacağız. Ama evet. Onun öncesinde genç bir yazar olduğunuzu görüyoruz. Çünkü kitap tanıtımında hemen 1994 yılında Karabük'te doğduğunuzu görüyorum. İstanbul'a üniversite eğitimi için mi gelmiştiniz?
Evet, 18 yaşından sonra geldim. 2013 yılında geldim İstanbul'a. 2013'e kadar doğduğum şehirdeydim.
Evet.
2013'ten beri buradayım. Zaten kitabın içerisinde de konuşuruz, mutlaka konuşuruz. Aslında bir taşra vurgusu, evet. Biraz daha memleketle ilgili bir şey.
Evet. Süreyya daha haritanın doğu tarafından geldi, Kars'tan
evet.
geldi.
Evet.
Siz daha kuzeyden, ortalardan geldiniz. Tabii şimdi şunun röportaj yapılan kişiye sorulmasını yadırgıyorum. Süreyya siz misiniz, öteki benim siz misiniz diye bunu asla sormayacağım. Çünkü okuduğum zaman belli yani Kerem Görkem olmadığı hiç kuşkusuz ama... Anadolu, İstanbul'la Anadolu'dan gelmiş olan bir adamın gözlemlerini...
Evet.
Süreyya'nın saatlerinde çok güzel yakalamış ve yansıttığını okudum. Bu bağlamda herhalde böyle İstanbul'a yeni gelen bir yalnız bir kişinin tedirgin bakışlarıyla İstanbul'un adım adım keşfedilmesi değil mi? Herhalde metne yansımıştır. Yani başka bir yerden gelmeseydiniz, İstanbul'da doğup büyüseydiniz belki o tedirginliği ve o yalnızlığı, kalabalıklar içindeki yalnızlığı yakalanamaya da bilirdi.
Evet,
belki.
Burada belki Süreyya'dan bir parçanın bende olduğu söylenebilir. Hmm. Geldiğimiz yerler çok farklı, hayatımızın geride bıraktığımız kısmı çok farklı ama yeni bir şehre gelen bir insanın düşündükleri aslında nereden gelirse gelsin birbirine çok benziyor.
Evet.
Süreyya'nın aslında yeni geldiğini söyleyemeyiz. Yani kitabın geçtiği süreyi düşünecek olursak, zamanı ele alacak olursak aslında geçmişte bir 10-15 yıllık bir süre var.
Evet.
Süreyya bunları yeni düşünüyor da değil. Ama biz onun hayatına bugünden tanık oluyoruz ve bu geçmişteki aslında bu 10 yıllık 15 yıllık süreçteki onun şehir üstüne neler düşündüğünü, neler yaşadığını bunları takip ediyoruz.
Okuduklarıyla, yaptıklarıyla, gözlemleriyle de farklı bir adam aslında.
Mutlaka,
yani
mutlaka.
Dışarıdan gelmiş ve hayat koşturmacası içerisinde bir şey de yapmamış değil. Yani İstanbul'da yaşayan, ki uzun süredir yaşayan doğanlardan bile belki çok iddialı gözlemleri var Süreyya'nın. Ve işte okudukları, ettikleri, görüştüğü insanlar belki farklı karakterlere bürünerek.
Evet, evet.
Doğrusu Süreyya'nın entelijansiyesini arttırmış. Yani diğer kendi grubunda olan... kişilere göre yani İstanbul'dan gelmiş ve sosyoekonomik çizgide daha aşağılarda olan kişilere göre farklı bir karakter Süreyya.
Evet, evet, evet. Sıradan olduğu kadar sıra dışı da derken aslında bunu vermek istedik.
Evet. Siz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama eğitimi aldınız.
Evet, doğru. 2013 yılında bu eğitime başladım. Doğduğum şehirden geldiğimde dediğim gibi üniversite için İstanbul'a geldim. Söyleşinin ilerleyen kısımlarında da şehir üzerine daha fazla konuşma imkanımız olur belki ama hani eğitimle edebiyat arasında, özellikle bu kitap arasında çok kuvvetli de bir bağ var. Çünkü hem benim eğitim dolayısıyla hem yarattığım karakter Süreyya'nın şehir üzerine düşünmesi aslında birazcık da bunu okumakla ilgili, birazcık da bunu araştırmakla ilgili. İstanbul'a gelmek sadece bir otobüse atlayıp uçağa binip gelmek değil. İstanbul'da ne yaptığımız, bu vakti nasıl değerlendirdiğimiz aslında birazcık bunu şekillendiriyor.
Sizinle yapılan bir röportajda, yani sadece Süreyya araştırmacı değil, ben de üstüme düşeni yaptım, araştırdım. Bir röportajda bununla ilgili tam olarak sormuşlar. Siz de şehir ve bölge planlama eğitimi aldınız. Bu romanı yazmanızda bu eğitim ne kadar neden oldu ya da ne kadar yardımcı oldu diye sorulmuş.
Evet.
Siz de zehir zemberek denebilecek bir açıklama yapmışsınız
sanki. Bununla ilgili bir geri dönüş almadım ama mutlaka bazı kişiler mutlu etmemiştir diye düşünüyorum. Şöyle, orada da bunu söylemiştim aslında. Yani şu çok iddialı bir laf. Sadece bu kitap özelinde değil. İşte şu olmasaydı yazamazdım. Şu olmasaydı işte bu böyle olmazdı. Evet. Şöyle, ben bu eğitimi almamış olsaydım, İstanbul'a gelmemiş olsaydım yine bir roman çıkartabilirdim ortaya. Yine bu kurguyu oluşturabilirdim. Ama bu şekilde yazamazdım. Yani belli bir takım noktalar, bakış açım. Yani Süreyya evet yine bir kapıcı olurdu. Yine tuhaf bir kapıcı olurdu. Ama belki de şehir zütüne düşünen, buna kafa yoran bir kapıcı olmazdı. Yani eğitimle burada doğrudan bir ilişki var. Bunu hakikaten itiraf etmeliyim yani. O bahsettiğiniz röportajda da zaten bunun üzerinden bir cevap üretmiştim.
Evet. Şimdi sizin yaptığınız işlere bakınca üniversitede okuduğunuz dönemden bugüne öykü, eleştiri, deneme ve söyleşi türünde metinler evet. yazdığınızı görüyorum. Çeşitli dergi ve gazetelere ve bu öykülerden Bisiklet ve Zeliha adlı evet. Öyküleriniz de ödüle layık görüldü.
Evet, evet. Yani öykü aslında edebiyata ilk başladığım alan öykü. Hala yazıyorum. Fakat kitap halinde basılan iki metnim de roman oldu. Öyküleri bir araya getirmedim henüz. Aslında bu hep böyledir. Yani hep bir romanın öncüsü gibi öykü biraz ilerlemiştir. Bende de öyle oldu. Bu iki ödül de önce Bisiklet, daha sonra Zeliha ödüllendirildiler. Öyküleri toplamak gibi bir niyetim de var tabii ki. Ama ben öykü toplamlarının biraz daha birbiriyle ilişkili olması gereken metinler olduğunu düşünüyorum. Yani yazdığım 10 öyküyü bir araya getirip bir kitap çıkarayım değil de o 10 öykü
değil, ortak özelliği
evet, olsun. O 10 öykünün birbirine temas etmesi gereken öyküler olduğunu düşünüyorum. Bunun için de hummalı bir çalışma gerekiyor. Henüz bununla ilgili bir yoğunlaşmam olmadı. Ama dediğim gibi hem öykü hem eleştiri türündeki çalışmalarım da devam ediyor.
Çeşitli gazete ve dergiler demiştik ama son dergiyi söylemiş olalım. Şu an yazdığınız
evet, Sabit Fikir
dergisindeki doğru. edebiyat eleştirilerinizi yazmayı sürdürüyorsunuz. Peki madem iki kitap yazdık, ikisi de roman dediniz. Aile fotoğrafından konuşalım ilk olarak. Okay. Aile fotoğrafında siz bir ailenin dağılışını, farklı karakterlerin bakış açıları üstünden ele aldınız ve bu süreci de bir fotoğraf karesinin izini sürerek aktardınız
doğru.
okuyucuya.
Doğru.
110 sayfalık bir evet, evet. kısa bir romandı.
Evet, bunun yaklaşık yarısı hacminde bir kitaptı.
Şişli civarında geçiyordu bu kitap değil mi?
Diyebiliriz. Belki diyebiliriz. Yani okuyana bunu çağrıştırdığı çok büyük bir olasılıkla ama Süreyya'nın saatlerindeki kadar şehir vurgusu çok olan bir kitap değil. Dolayısıyla net bir lokasyon tarifi yapan bir kitap değil. Çünkü Süreyya'nın saatlerinde çok net yerler görüyoruz, net mekanlar üzerinden konuşulduğunu görüyoruz. Okur birazcık nerede olmak istiyorsa orada aile fotoğrafında ama İstanbul'da olduğu bir gerçek. Şişli etrafında olduğu da bir gerçek.
Şimdi tabii biz Orhan Pamuk'tan çok fazla Şişli, Nişantaşı bölgesini daha evet. ziyade okumaya alışkın okuyucu. Dolayısıyla da metinler okuyunca da hemen tanıdık geliyor belki de. Semtler en azından tanıdık geliyor.
Evet, evet. evet.
Şimdi bu aile fotoğrafından konuşmaya başlayacak olursak sizin var mıdır böyle mesela bir nesneyi görünce o nesnenin ne kadar bir süredir orada olduğu ya da kimlerin elinden geçti yani bakınca böyle dalıp gider misiniz nesneleri aile fotoğrafı gibi?
Zaten aile fotoğrafının çıkış noktası da biraz da oydu. Evet. İlk cümlesiyle nesnelere vurgu yapan, nesneler ve hikayeler arasındaki ilişkiye vurgu yapan ve oradan doğan bir metindi. Süreyya'nın saatlerinde olay birazcık daha olay odaklı bir metin. Nesnelerle ilgili aslında aile fotoğrafında bir fotoğrafın izi sürülüyor. Bu fotoğrafın izi aslında ailenin en küçük çocuğu tarafından sürülüyor. Şimdi okumamış olanlar için tabii birazcık uzak gelebilir belki ama dört ana karakterimiz var bir aileyi oluşturan.
Evet baba Haydar var edebiyat öğretmeni. Anne doğru. Gül var değil mi?
Doğru.
Edebiyatla uğraşan genç Bülent var ve küçük oğlu Can var. Bunların ağzından dinliyoruz.
Evet aslında fotoğrafın hikayesi ve serüveni Can üzerinden veriliyor. Ve romanın bölümleri de bu dört karakterin etrafında dönüyordu aslında. Dört anlatıcılığı, dört anlatıcının da konuştuğu bir romandı. Burada da tabii ilk konuşmaya başladığımız yere dönecek olursak Bülent sen misin sorusu çok gelmişti. Orada da tabii ki çok benzer cevapları üretmiştim ben de ama evet. Süreyya'dan daha yakındı o.
Evet. Ya bu böyle bir şey var tabii insanlarda. Tabii, tabii. O sen misin bu sen illa özdeşleştiriliyor
bir de bunun,
yazar.
Bu ben miyim versiyonu var o daha komik. Roman içerisindeki bir şey siz okuyorsunuz atıyorum. Ya bu acaba ben Serhat hani bu bana evet. benziyor bu acaba ben miyim?
Ben miyim acaba? Evet. Şimdi Süreyya'nın saatlerinde bir saatin hikayesini bir bakalım. 11. sayfaya not almışım. Buradan başlanabilir diye hemen o kısmı bulalım. Evet, duvardaki saati büyük büyük babasının savaş yıllarından önceki İstanbul ziyaretlerinden birinde Galata'daki bir Ermeni ahşap ustasının dükkanından satın alışının hikayesini kaç defa dinlemişti hatırlamıyordu. Kim anlatmıştı bu hikayeyi? Babası mı, yıllardır haber alamadığı küçük amcası mı, yoksa şimdi sanki sıcağın yeri göğsü sardığı bir yaz günü görülen gündüz düşleri gibi hatırlamaya çalıştığında aklına yalnızca yüzlerin geldiği bir eski zaman hikayesinin atsız kahramanı mı? Onun hatırladığı kendisine Kotaltı Dairesi reva görülen bu binanın onlarca duvarının birinde kendi salonunun duvarında yıllardır öylece bekleyip gizlediği boyayı koruyan duvar saatin oturduğu koltuktan bir an evvel kalkması gerektiğini buyuruyor olduğuydu diye bir girişle Süreyya ile okuyucuyu tanıştırıyorsunuz. Yayında biraz bahsedelim bu kapıcı karakterini kapıcı karakterindeki Süreyya'dan.
Ya aslında benim buradaki amaçlarımdan yani kapıcı olmasının en temel dayandığı nokta o belki de. Sıradan bir kahraman diyeyim tırnak içinde yaratma niyetime giriştim. Çünkü kahramanların illaki de yine tırnak içinde kahraman olmaması gerektiğini edebiyatta. Sıradan insanların da gerçekten kahraman olmayan kişilerin de bir romanın kahramanı olabileceğini, ana karakteri olabileceği düşüncesindeydim. Ama illaki her romanın burada da olduğu gibi anlatmak istediği bir şey var. Ve bunu genellikle biri üzerinden, bir karakter üzerinden ya da birkaç karakter üzerinden, aile fotoğrafında öyleydi örneğin. Hı hı. Buradaki aslında kapıcı doğuşu o. Yani silik bir karakter, silikten kastım şu, toplumun onunla karşılaşan, iletişime geçen insanların üzerinde çok da durmadığı, üzerine çok da düşünmediği, ona çok da ilginç gelmeyen biri üzerinden aslında karakteri yürütmek ve hikayeyi ilerletmek istedim. Buradaki meslek olan kapıcı ve mekan olarak binada
Ceviz Apartmanı değil
mi? Ceviz Apartmanı'nda şehri anlatmaya, şehir üzerine yazılan bir romana müsait bir alanda aslında. Yani farklı bir meslek üzerine değil de o şehirde konumlu bir mekanın sorumlusu, o mekanı çekip çeviren birinin olması belki de daha güzel yollar açabilir, daha temiz yollar açabilir düşüncesiyle.
Evet. Sevgili dinleyenler, Kerem Görkem Süreyya'nın saatlerinde gerçekten bizi o Ceviz Apartmanı'nın içerisine soktu. Ve benim de son birkaç ay içerisinde okuduğum en samimi, en keyif aldığım roman diyebilirim. Gönül rahatlığıyla Süreyya'nın saatleri için. Etkilendiğim de kitaptan böyle her ben de apartmanda kapının hemen yanına çöplerimi koyarken dikkat ettim. Niye dikkat edilmesi gerektiğini romanın okuduğunuz zaman sizler de göreceksiniz. Ya da zaten okudunuz ve biliyorsunuz niye olduğunu. Bu tarz şeyleri dikkat etmek gerekiyormuş mutlaka, demek ki. Mutlaka. Çünkü bir şey yapılabilir, bir analiz. Kapıcılık da onun işi. Yaptığı işin tanımı kentten kente, semtten semte ve hatta başka başka apartmanlarda farklılık gösterirdi. Kimi temizlikten sorumlu olur, bahçeyle ilgilenir ve aidatları toplardı. Kimi aidat toplama işi yöneticinin sorumluluğunda olduğundan yalnız temizlik ve bahçeyle ilgilenirdi. İstanbul'un bu Keşmekeş semtinde olduğu gibi bir bahçesi olmayan apartmanlarda çalışan kapıcılarsa temizliğin yanında çöpleri toplama ya da servis gibi işler de yaparlardı. Başta Süreyya da Ceviz Apartmanı'nın temizliğinden ve çöp toplama işlerinden sorumluydu. Recep Efendi vefat edip apartman yöneticisi olarak eşi Ayten Hanım seçileli beri aidatları toplama işi de ona kalmıştı diye sürüyor. Kars'ı, memleketini özlüyor mu ara ara bu Süreyya?
Hem korkuyor, ondan korkuyor ve ondan çekiniyor ama özlemekten de kendini alamıyor. Hmm. Orada da bir çelişki var aslında. Burada şeye bir değinmek isterim. Az önce bahsettiğim akrabalık ilişkisiyle alakalı olarak bunu fark edilecek mi bilmiyorum ama az önce laf arasında söylediğiniz satır arasında geçen Recep Efendi aslında dikkatli okurum belki de göreceği bir şey aile fotoğrafına geçen bir karakterdir. Yani aile fotoğrafıyla Süreyya'nın saatleri zaman olarak, mekan olarak, kişiler olarak birbirinden çok alakasızdır. Aile fotoğrafının geçtiği apartmanda, evet o apartmanda geçen bir hikaye değildir ama ailemiz bir apartmanda yaşamaktadır. Ve o apartmanda yaşayan ailenin hikayesi anlatılırken apartmanda yaşayan insanlardan da söz edilir. Süreyya o apartmanın kapıcısı olarak verilmez. Fakat orada apartman yöneticisi olan bir Recep Efendi vardır.
Evet.
Buradaki Recep Efendi de Recep Efendi'nin eşi de Recep Efendi'nin vefatından sonra buranın apartman yöneticisi olmuştur. Yani şuraya getirmek istiyorum. Az önce öykü toplamlarından bahsederken, yani yazarın daha doğrusu bir öykü kitabı olarak sunduğu kitaplarda, metinlerde öykülerin bir araya gelmesinde bir akrabalık olması gerektiğinden söz ederken, o akrabalığın belki bir yazarın farklı metinleri arasında da kurulabileceğini ve kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu ortak bir dil yaratmak olabilir, ortak bir evren yaratmak olabilir. Böyle ufak nüanslarla bunun yapılmasının gerçekten çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi okuduğum kitaplarda da, eleştirdiğim kitaplarda da bir okur olarak, bir eleştirmen olarak bunu arıyorum. Ve gördüğümde de çok mutlu oluyorum.
Hangi kitaplarda görüyorsunuz? Özellikle son zamanlarda
gördüğünüz. Pek göremiyorum. biraz da özlem buradan kaynaklı.
Acımasız bir eleştirmen Kerem Görkem aynı zamanda.
Estağfurullah, estağfurullah.
Tam bu biraz önce söylediğin kitabın başları diye bu kadar detaylı bilgi veriyorum dinleyiciye. Daha ortaları ve devam eden sayfalar olsa bu kadar bilgi vermezdim. Hani dedim ya biraz önce dikkat etmek lazım sevgili dinleyenler. Kapımıza koyduğumuz şeylere, çöplere falan hani bir analiz evet. yapılabilir diye. Başlarında olduğu için kitabın o kısmı buldum, okuyacağım. İzninizle Süreyya biliyordu, duyumsamıyordu. Çünkü yalnız ayda bir defa her eve uğradığından değil, onun bir işi de başkalarının yaşamlarını izlemekti. Evlerden çıkan çöpleri biliyor, her dairenin ritüellerini, mesela 7 numaranın balık yediği günleri, 12 numaranın hangi marka çamaşır deterjanını tercih ettiğini, 13 numaradaki gençten bekarın günde kaç paket sigara içtiğini anlayabiliyordu. İtiraf etmeliydi, bu işte eğlenceli bir taraf vardı. Hem bir zamandır avunduğu da başka şey değildi. Lakin bütün bunlar artık yetmiyor, Süreyya'yı avutmuyordu.
Evet.
Böyle bir gözleminiz de var mıdır sizin? Yani çok ilginç. Mesela bir kitap okudum ve hayatım değişmedi. Evet ama bakış açımda farklılıklar oldu. Daha böyle dikkat etmeye başladım o çöp paketlerini falan oluştururken. Değil mi? Bir tedirgin olabilir. Çünkü birileri belki de sizi izliyor.
Yani aslında buradaki çıkış noktası yine o mesleği az önce değindiğimiz.
Mesleği de bu arada ne kadar eğlenceli bir hale getirmiş.
Evet. Yani bunu ilgi çekici kılmak gerekiyor diye düşündüm. Ve bunu nasıl yapabiliriz diye düşündüm. Ve şunu düşündüm, bir kapıcı, sıradan bir kapıcı ama aslında bizim bilmediğimiz biçimde sıra dışı olan bir kapıcı
evet.
nasıl sıra dışı olabilir? Yani ne yaparsa, ne düşünürse sıra dışı olabilir. Ve bunu bizim fark etmiyor olmamız lazım o apartmanda yaşayan insanlar olarak. Belki de hakikaten bizim çöplerimizle ilgileniyor olabilir. Ve buradan bir çıkış noktası. Yani kendi oturduğum apartman görevlisinden böyle bir şey görüp o şekilde hareket etmiş değilim elbette ama... Dediğim gibi birazcık hikayeyi ilginç hale
evet,
getirme çabaları.
İlginç hale gelmiş zaten fazlasıyla. Tabii derler ya İngilizler kediyi merak öldürdü diye. Yani Süreyya'nın bu merakı acaba başına bir iş açar mı değil mi? İnsanlar da rahatsız olmaya da bilirler. Bilemiyoruz orada bir
evet, onun için birazcık olmayalım. Belki okumak gerekiyor kitabı okuduktan evet. sonra.
Evet. Peki okumak lazım dedik. Süreyya da okumayı seven bir insan.
Zaten
nasıl tanışmış okumayla yani bu merakla bu hayatın koşturmacasında
bu da biraz
yalnızlık kendisine evet. bir vakit ayırma imkanı vermiş olabilir mi diye düşünüyorum. Yani şimdi alışılageldiği gibi mesela doğu taraflarından gelenler daha kalabalık aileler evet. yani bir evde çok fazla kişi yaşıyor. Çünkü ayakta kalabilmek için de o kadar kişinin asgari ücretle şurada burada çalışmaları paraları bir havuza toplaması lazım. Fakat Süreyya yalnız olduğu için de kendisine daha fazla vakit ayırıyor gibi sanki.
Evet,
öyle mi olur?
Evet. Bu esasen İstanbul'a geldikten sonra karşılaştığı bir durum değil. Kars'taki yıllarına odaklanan romanın Kars'taki yıllara odaklanan kısımlarında zaten Süreyya'nın oldukça yalnız bir çocukluk geçirdiği, yani okulda hiç kimseyle iletişim kuramadığı, özetle çok da uzatmayayım, yalnız bir çocuk olduğu, yalnız bir yetişkin olduğu bugün de görülüyor. Ve burada aslında edebiyat çoğu zaman bu işe yarar diye düşünüyorum ben. Yalnızlığı gidermeye yarar. İnsanlar bu yüzden okumaya başlar en azından. Bu yüzden okur demiyorum. Biz bu yüzden okumuyoruz. Yalnız olduğumuz için okumuyoruz. Ama bir insanın... Yani işin açıkçası edebiyat çok da eğlenceli bir şey değildir. Yani bir herhangi bir kişinin eline bir kitap alıp da... ...o anı çok değerli bir hale getiren, çok kıymetli ve çok eğlenceli bir hale getiren ilk alternatif değildir. Hayatta roman okumaktan, edebiyat üzerine düşünmekten çok daha eğlenceli şeyler var. Fakat burada bir çok iyi bir yalnızlık gidericidir edebiyat. Süreyya'nın da gençlik yıllarında böyle başlıyor aslında. Ve kendine bir arkadaş ediniyor aslında. Bu arkadaşın adı da edebiyat.
Evet. Peki Süreyya'nın üniversite diploması olmadığını anlıyoruz. Evet. Ama üniversite eğitimi de almış oluyor nasılsa.
Evet. Süreyya İstanbul'a geldiğinde pek çok üniversitenin pek çok bölümünde bir sürü derse devam ediyor. Tabii bahsettiğimiz yıllar şimdiki gibi üniversite kampüslerine güvenlik kartlarıyla vesaire bir takım izleme yöntemleriyle girilen dönemler olmadığı için.
Ya da kurguda öyle de olabilir yani onu yok da sayabilirdiniz.
Evet muhakkak yani. Ama hani bu da bir gerçek. Yıllar önce durumun böyle olmadığını biliyoruz. Yine hiç kimsenin fark etmediği bir karakter olarak ve bunu da kendisi fark ediyor. İnsanlar beni görmüyor, çok kalabalık amfiler. Bu çocuk da kim diye bakmaya kimsenin aklına bile gelmiyor. Ve yıllar boyunca çeşitli üniversitelerde...
Görünmez olmak çok ilginç değil mi? Yani
evet, ve bunun kıymetini şey gördükten sonra aslında bir şeyler yapmaya başlıyor. Bu yıllar içerisinde bir sürü üniversitenin bir sürü bölümünde çeşitli derslere girmeye başlıyor. Ve onun ufkunu açan, onu daha fazla düşünmeye sevk eden de bir yerde bunlar oluyor.
Evet. Şimdi bir bakalım etrafta gezinirken Süreyya neler söyleyecek. Az evvel tıpkı her seferinde olduğu gibi görüp geçtiği AKM'nin nicedir kentin ortasında öylesine dikilip durduğunu, kimsenin bunu umursamadığını ve hatta o yapının ne olduğunu, şimdi neye hizmet ettiğini kimsenin bilmediğini. Kimseyi yargılamıyor, kızmıyor, yalnızca öfkeleniyor. Yıkacaklar koca binayı diyor kendi kendine. Yıktıklarını da bilmeyecekler. Gerçi İstanbul'a geldiği ilk yıllarda o da pek çok şey hakkında fikir sahibi değildi. AKM'yi diğerlerinden ayıranın ne olduğunu, Taksim Teşvikiye sarı dolmuşlarının neden mesela Taksim Mecidiyeköy değil de Taksim Teşvikiye hattında gidip geldiğini, dolmuş ve minibüs arasındaki ayrımı, bu farkın nereden doğduğunu, bu fikri ilk defa kimin akıl ettiğini, cevabın bir Yahudi iş adamı olduğunu duyduğumda her nedense hiç şaşırmamıştı. Neden bazı yolların diğerlerinden daha genişçe olduğunu ve bazılarından arabaların hiç geçmediğini diye devam ettirmiş Süreyya'nın gözlemini bize aktarırken Kerem Görkem Süreyya'nın saatlerinde.
Evet.
Şimdi devam ettiğimizde Süreyya İstanbul'u çok geziyor. Çok. Sadece buralarda değil Kadıköy'e de gidiyor. Süreyya'nın İstanbul'u gezerken en sevdiği semt neresi?
Süreyya aslında her yerde farklı bir şey buluyor. Fakat gerçek İstanbul'u aramak diye bir gayesi var. Ve gerçek İstanbul'u genellikle bu mesaisini... Bizim İstanbul'un kurulduğu yer olan ve sahiden de gerçek İstanbul olan Yarımada içerisinde yaptığını görürüz. Yani o keşfi orada yapıyor. Fakat İstanbul'un her yerinin bunun bir binanın ikinci katındaki erkekler tuvalet de dahil olmak üzere romanın içerisinde geçer. Onun için ayrı bir kıymeti var. Fakat burada mühim olan sanırım onun en çok nereyi sevdiğinden ziyade o gerçeği nerede aradığı ve nerede bulduğuyla ilgili, nerede bulabileceğiyle alakalı. Bu da bizi birazcık Yarımada'ya götürüyor diye tahmin ediyorum.
Evet. Peki sizin de sevdiğiniz yer aynı mıdır Süreyya ile?
Burada da ne açıdan baktığımıza göre değişir. Şimdi ben bir şehir plancısı olarak tabii ki tarihi bir semttir. Planlı bir yer değildir Yarımada. Bir semt demek de doğru değil. Çok büyük bir parça çünkü bir Yarımada. Yani Yarımada tarih kokar. Ben daha ziyade daha yaşanılabilir, daha planlı yerleri daha çok severim. Tabii burada yaşama anlamında, bir konut ihtiyacı anlamında söylüyorum. İstanbul'un çok daha güzel yerleri var. Şimdi oralara girelim mi bilmiyorum.
Evet, şimdi Süreyya'nın gözünden İstanbul'u konuştuk. Bir de şimdi Süreyya'nın gözüyle yani şehir planlanması nasıl olur'u bir bakalım. Önerileri de var çünkü kitapta.
Evet.
Ülkelerin idari bölünmesi 3 şekilde yapılmalıdır diyor Süreyya iddialı bir biçimde. Büyük kentler, taşra kentleri ve kırlar. Aynı zamanda o insanların bir şeye benzetilmesi gerekiyorsa ancak yaşadıkları yere benzetilebileceklerine inanır. Bu yerleri de gözlemlediği üç temel insan tipine göre kategorize eder. Büyük kentli, taşralı ve kırlılar.
Evet. Aslında burada mesele kendisini birazcık nerede konumlandırdığıyla alakalı. Süreyya bir büyük kentli gibi yaşayan bir taşralı aslında.
Evet.
Fakat kırı da görmüş bir taşralı. Evet. Burada bunun üzerine düşünmesi de o devam ettiği derslerden kaynaklanıyor aslında. Bu okuduğu şeylerden ziyade mimarlık fakültesinde devam ettiği dersler onu birazcık buralara götürüyor. Bunlar aslında biraz da benim fikirlerim diyebilir miyiz? Bundan emin değilim. Burada Süreyya sen misin işte muhabbetine geliyor yine ama...
Evet.
Bu saydığımız pasajdaki pek çok şeye aslında bizzat katıldığımı... söyleyebilirim. Çünkü şu anda Türkiye'de 30 tane büyük şehir var. İşte geri kalan 51 kent aslında bir taşra, aslında bir kent değil. Ama bir kent gibi yönetiliyor. Oradaki yaşayan insanlar kentli gibi yaşıyorlar ve bunlar da çok büyük aslında sorunlar doğuruyor. Sosyolojik anlamda sorunlar doğuruyor. Süreyya da bunlar üstüne düşünüyor.
Evet. Burası neresiydi? Hatırlatabilir misiniz bana? Dükkan girişinden üst katta olduğu için müşteriye teras izlenimi veren fakat düpedüz zemin kotunda yer alan, ona teras değil arka bahçe demek lazım olan yerin en köşesindeki masaya oturdu.
Evet.
Çok sevimli ve çok hoş bir biçimde bunu da iletiyorsunuz.
Orası güzel bir mekandır. Gerçekte de olan bir mekandır. Şimdi adını verip tabii reklam yapmak istemem.
Ha yok, semt olarak.
Semt olarak zaten karşıya geçtiği Kadıköy'de olduğu dönem.
Pasajın oralarda
evet,
bir yer.
Evet.
Şimdi işte o zaman bir şarkı çalmaya başladı. Süreyya ilk defa duyduğu bu şarkının adını hiçbir zaman öğrenemeyecek, sözlerini hiçbir zaman ezberleyemeyecekti. Bir akıllı telefonu olsa ona dinletir, istediğini alırdı. Tam da bu şarkı değil mi? Doğru hazırladı.
Doğru.
Arkadaşlar.
Doğru.
Kendine kızdı, sözlerini tercüme edemese de mutlu bir şarkı olmadığını anlayabilmişti. Bir de kendine yakın gelen bir şeyler vardı sanki içinde. Onu anlatıyor olabilir miydi? Nakaratına dikkat kesildi, anlamadı ama sakin, yoğun biçimde hissediyordu. And I, with my life, have gone away from this land of gold. Home from the sea, the line for all that fortune brings, and all that certainly lay. Evet, Süreyya kendini yetiştirmiş, bir şekilde görünmez bir biçimde boş vakitlerinde üniversite eğitimi almış. Üniversite sınavına girmemesine rağmen çokça kitap okuyan bir adam ve gözlemleme yeteneği de o kitaplar okudukça tabii gelişmiş sevgili dinleyenler. Ve hayıflanması da bu şarkının sözlerini bilememesiyle ilgili. Şu an dinlediğimiz şarkıyı restoranda dinliyor ve hayıflanıyor. Bu şarkıda bir hüzün var diyor ama keşke sözlerini de anlasaydım. Bu arada bu şarkıyı da kitabı okurken siz kare kodla dinleyebiliyorsunuz 77. sayfayı açtığınızda. Demiş tabii Up and Dead diye başlayan sözler de var. Bu yolda mücadele verdim. Ortak bir yaşam yolu bulabilmek için ve dağdaki gezilecek tüm yerler benimdi. Yaşam yolu kesinlikle yok oldu şeklinde. Tabii biz böyle söyleyince bir his veremiyoruz size ama.
Romanın içerisinde özellikle ikinci kısma geçtiğimizde, evet. Özellikle son bölüme, final bölümüne geldiğimizde.
İki kısım var bu arada, lafınızı kesiyorum.
Evet, birinci kısım ve ikinci kısım olarak ayrılıyor. Evet. Bu iki kısım da hakikaten birbirinden ayrılıyor bu arada. Yani dil olarak ciddi bir fark var arada. Kurgu olarak çok ciddi bir fark var. Birinci kısmın biraz daha Süreyya'yı tanıdığımız, Süreyya'nın hayatının içine girdiğimiz, çok daha uzun betimlemelerle dolu, belki biraz daha sıkıcı bir bölüm olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama ikinci kısımda az önce sözünü ettiğiniz başına bir şeyler açabilir mi bu çöpler dediğiniz kısım, asıl tırnak içinde olayın geliştiği kısım ikinci kısım ve aldığım geri dönüşlerde zaten ya ilk kısımda çok zorlandık ama işte ikinci kısımda
nesinde zorlanmışlar ki Süreyya'yı ne güzel işte tanıttınız bize. Bir Süreyya portresi çizdiniz ve adeta biz ceviz apartmanına girdik, orada Süreyya kapımızdaki çöpleri almak için gelecek, hatırımızı soracak diye bekledik durduk, yani o apartmanın içinde hissettik kendimizi. Benim birazcık, en keyif aldığım ilk kısımdı bu arada.
Bu birazcık sanırım ne beklediğinizle alakalı ya da edebiyattan ne alabildiğinizle, ne almayı düşlediğinizle ilgili bir şey.
Evet.
Yani ben de bir okur olsam bu romanın ilk kısmını daha çok severdim.
Evet.
Esasen ikinci kısmını biraz da yazmak zorunda olduğum için yazdım. Hmm. Çünkü bu hikayeyi bir yere götürmeniz gerekiyor. İnsanların bu romanı okuyabilmesi için, bu romanın sonunu getirebilmesi için bir şeyler bekliyorlar. Bir şey olmasını istiyor insanlar.
Bir aksiyon olmalı.
Evet. Bir mecburiyet aslında.
Evet. İkinci kısımda Süreyya'nın saatlerinin biz hep 6.26'da durduğunu okuyoruz. 6.26'nın şeyinden bahsetmek ister misiniz?
Buradaki 6.26 birazdan belki onu da dinleriz. Kitabın içerisinde geçen ikinci bir şarkıda.
Alttan verelim.
Çok güzel.
Alt geçit
şarkısında geçen bir şeyin içerisinde, bir mısranın içerisinde diyelim, geçen bir saattir. Ve bu benim çok yıllar boyunca dinlediğim bir şarkı. Memleketimle de ilgili bir şarkı.
Peki kulak veriyoruz o zaman, 6.26'yı konuşacağız.
Evet, bir dinleyelim isterseniz.
Bu şarkının sözlerin bittiği yerde.
Hayal bir feste püskül, Üsküdar uzaktı. Sobalı evlerin beton zeminlerinde saklan. kareli gömlek içerisinde gelebilir bir akşam. Eski maçlar ciğerinin tam ortasında ve sağ tarafta bol duman yokuşlar. Ciğeri tarifin gereği sorgulanmaz. Çok çetin bir kış devirdik, muhtemel cevap. Ve Hakan şimdi ne yapar? Maaşı kaç lira? Bu yıl bahar gelir mi? Hepsi muamma. Alt geçitlerin içinde debelenirken diyorum olmaz biraz sabır, alışacaksın. Önce karlı eriyecek kazakların lafa, sonra günü gelince şaraba elveda. O gün gelirse şayet durakta bekleyip bir kez olsun bir yemin et. Küfre layık vicdan yemin peşinde. Oysa tek bir dakika bekle beni asıl donar denizde. Durakta bekledik, kör topal yeminler ettik. Allem ettik, kallem ettik olmadı. Ve şimdi çentuk ağzımın tam ortasında. 10 yıl evvelinden kalma atkı. Öfke damara dar gelince yakıyorum bu mavi darkı. Yaklaşırken alt geçitlere şöyle yapacağım. Eski İsmet Market'in önünden durağa bakacağım. Eski İsmet Market'in önünden bugüne bakacağım. Beyaz bir şahin geçecek sonra açık camından. İtinayla duyulacaktır ah yalan dünya. O dakikanın sonunda ciğerin acıyacak. Yokuşu tırmanırken kafanda var tabii ki bomba şevler. Bakıyorum bu atkıya, bakıyorum Madonna'sa, sade süsüyorum.
Da bu şarkıyı da siz dinleyicilere, okuyuculara daha doğrusu karekodla verdiniz. Ne söyleyeceksiniz
evet,
buna ilişkin?
Şimdi burada sanırım...
Kitapla kesiştiği kısma ilişkin daha doğrusu.
Evet, sanırım o kısmı tam yakalayamadık. Sonlarına denk geliyor. Fakat o 6-26 vurgusunun geçtiği bir bölüm var. Şarkıdan önce de bahsettiğim gibi.
Evet.
Bu şarkının bir değerli kısmı da müellifinin, söyleyeninin, ne diyelim onun ismini. Aslında benim hemşerim olması, Karabüklü olması ve şarkının bir kent hikayesi anlatan, Karabük'te geçen ve Karabük'ü anlatan bir şarkı olması benim için kıymetliydi. Şehirle bu kadar ilişkili olan bir romanın içerisinde de bunu tırnak içinde çaktırmadan vermek istedim.
Vermek istediniz, peki. Tabii Süreyya'nın biz korkuları da olduğunu görüyoruz, değil mi?
Evet.
Yani...
herkes gibi.
Herkes gibi. Bunlara girelim mi? Ne yapalım? Hani sonlarına doğru belki olduğu için ama kaybetmek korkusu var mı Süreyya'nın?
Süreyya çok kaybetmiş zaten ama hala hayatta kaybedecek şeyleri olduğuna inanıyor. Bunu aslında pek çoğumuz kendi perspektifimizden baktığında Süreyya'nın çok fazla kaybedeceği bir şey yok. Çünkü elinde tuttuğu hiçbir şey yok.
Hmm.
Fakat geçmişini atlatamamış birisi, geçmişinde yaşadığı kayıpların yerini dolduramamış birisi. Bu yüzden onun için o kaybetmek denen şey çok korkunç geliyor. Bundan gerçekten çok korkuyor.
Peki öyle mi olur gündelik hayatta da? Yani bir şeyi olmayan insanlar daha mı çok korkarlar? Sanki tam tersi gibi de gözlemleyebiliriz.
Evet, zaten onu söylemeye çalıştım. Yani okuyanlar belki bunu bulabilirler. Kendi hayatlarıyla kıyasladığında benim kaybedecek çok daha fazla şeyim var diyebilirler ama bu birazcık geçmişle ilişkili bir şey. Geçmişte neleri kaybetmiş olduğunuzla ilgili bir şey ve bir yerde de yalnızlığa gelen bir şey. Çünkü Süreyya aynı zamanda ailesini kaybetmiş. Bu ölmüş demek değil. Gerçekten kaybetmiş. Annesiyle alakalı hikayede. O yüzden onun için çok çok çok büyük bir korku kaybetmek.
Böyle kitap devam edecek gibi duruyor ama sanki devam ettirmeyeceksiniz de.
Yok. Bitti.
Başka bence işler çıkacak.
Yani ortada bitti.
O yüzden zaten söyledim.
Evet, hani... ortada bitti ama bu biraz da aslında kitabın son bölümünün ilk pasajında diyelim. Biraz da izlenimi verilen bir şeydi. Süreyya yine kendi hayatına referans vererek sevdiği kitapların biraz da okura bırakılan kitapları olduğundan bahsediyor. Burada da...
Orada zaten mesajı vermiş oluyor.
Evet. Burada evet, yani burada da hikaye ortasında bitiyor gibi değil, hep bir şey kovalıyoruz, hep bir şey bulmaya çalışıyoruz. Aile fotoğrafındaki fotoğraf gibi belki bir şey.
Evet.
Ama onu bulamıyoruz. Ama aslında o bulunacak ama onu her okur kendisi bulacak. Her okurun sonun, yani onu da söylemek istemiyorum bu arada.
Tabii, bir şey
bulunacak ve orada bir şey yazacak gibi.
Fark ettiyseniz ikinci bölümle ilgili de ben çok cimri davrandım. Yani
evet,
birinci bölümle ilgili
evet,
metinler
evet,
okudum ama ikinci bölümdeki o aksiyon ve diğer şeylerden bahsetmedim.
Yani orada okura bırakmayı tercih ettim. Çünkü ben aynı zamanda bir okur olarak, bir sinemaya ilgi duyan bir seyirci olarak diyelim, iki sanat dalı üzerinden konuşalım. Bana %100 verilen hikayelerden çok memnun olan birisi değilim. Daha doğrusu memnuniyetimin o sinema salonundan çıktıktan ya da kitabın kapağını kapattıktan sonra sürmesini beklerim. Dolayısıyla hikayenin sürmesini beklerim. O yüzden boşluklarla örülü bir hikaye yazmaktı aslında niyetim. Biraz da bunu yaptım.
Peki sizin aynı zamanda bir eleştirmen olduğunuz için söyleyeyim. Siz Süreyya'nın saatlerindeki imza Kerem Görkem'e ait değil de başka bir yazara ait olsaydı ve sizin önünüze gelseydi bununla ilgili sabit fikire yazacak olsaydınız ne derdiniz?
Şu ana kadar hayatta duyduğum en zor soru bu galiba.
Bir öz eleştiri de olabilir, evet, mesela mutlaka, fırsatı.
Mutlaka, yani ben...
Ya da bir övgü, ne bileyim, bilemiyorum.
Ben daha uzun yazılmış, daha detaylar verilmiş bir kitap okumayı beklerdim bu kitabı bitirdikten sonra. Bunu bilinçli biçimde yapmamış değilim. Çünkü aslında benim yazın serüvenim biraz %100 planlanmış biçimde ilerleyen bir serüven değil. Yani bazı yazarlar öyledir çünkü. Yazı masasına ya da bilgisayar başına artık ne şekilde çalışıyorsa oturmadan evvel ne yazacağını çok iyi bilir. Hmm. Çok iyi biçimde bütün kurgular yapılmıştır. Aslında bizim akademik metinlerde daha çok karşımıza çıkan outline denen şey vardır ve onun üzerinden ilerler. Bu arada çok yaygın değildir bu ama bunu yapanlar var. Ben o şekilde çalışmıyorum. Biraz metin beni götürüyor. Hmm. Yani dolayısıyla aslında daha uzun olmalıydı ama insanlar 400 sayfa kitap okuyamıyorlar. O yüzden 200 yazdım gibi bir şey söylemiyorum. Ama ben bu detayda, özellikle ilk bölümdeki detaylarda bir metin okusam, metnin tamamının, ikinci kısımdaki olayların da o detayda verilmiş olmasını bekler ve daha uzun bir metin beklerdim. Ama bu benim sadece bencilce bir bakış açım diyebiliriz yani.
Kitapta işaretler de var mesela, ya da evet, ne diyelim, tabela mı ya da nasıl ifade edilir?
Tabelalar, pankartlar gibi pankart, evet. Yani buradaki niyet aslında bir görsellik yaratmak. Benzer biçimde az önce dinlediğimiz şarkıların kare kodunun verilmesinde de bu. Okuru hikayenin içine sokabilmek. Çünkü bunlar kentin çok görünür yerlerinde geçen hikayeler olduğu için oradaki bir pankart, oradaki bir tabela okuru metnin içine çok daha iyi sokabiliyor. Ve kitabı okuyan okur metnini kendi hayatında bir serüvene dönüştürüp bu kitabın izini sürebilme imkanı tanıyor. Oradaki tabela ya hakikaten de orada mı diye gidip bir bakmak isteyebiliyor. Ya birazcık içine sokmakla ilgili bir şey bu. Ben edebiyat metinlerinde bu tip şeylerin, müzik gibi az önce dinlediğimiz şarkıların kare kodlarının verilmesi, tabelalar, İnovatif fotoğraflar belki. Evet, bu konuda ben bunların kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazı yazarlar çok böyle katı kurallara sahip olabiliyor burada. Ben öyle düşünmüyorum. Yani son derece teknolojik bir çağda yaşıyoruz ve imkanların çok çok geniştiği bir çağda yaşıyoruz. Bunları kullanmamız lazım. Bu çok kısıtlı ve belli ölçülerde kullanabildik.
Evet. Orhan Pamuk'un bir kitabı vardı. Bu arada yazım dilinden sevgili dinleyenler karakterlere kadar hiç yani ilgisi yok. Sadece okuduğum zaman o kitabı da hatırladım. Yani bu hatırlamamın sebebi sadece tabii aynı konu değil, benzer konu değil ama sadece hatırlattı bana. Böyle dönüşler aldınız mı? Hani bu Boza, kafamda bir tuhaflık mıydı acaba? Hani Boza satan, değil mi, İstanbul'a gelen bir şeydi, adamdı. Ya, ama bakış açısı ve tespitleri hiç yani alakası yok iki kitap arasında. Ya, sadece dışarıdan gelen birinin gözlemini, İstanbul'daki gezinmelerini anlattığı için hatırladım. Ama onun dışında tabii her iki kitap da özgün ve birbirinden farklı konular işleyen kitap.
Evet, yani o konuda belki bir akrabalık kurulabilir. Orhan Pamuk da şehir üzerine düşünmeyi çok seven bir yazar. Onun da kafamda bir tuhaflıkta yaptığı aslında çok benzer bir şeydi. Yani yine bir İstanbul'a ait olmayan birinin İstanbul'a, orada tabii bir tarihsel bir background da sunuyor bize. Bu kentin dönüşümüyle ilgili bir background da sunuyor. Kente ait olmayan, İstanbullu olmayan birinin İstanbul'u nasıl sahiplendiği ve onu kendi hayatına nasıl entegre ettiğiyle ilgili bir hikaye okuyorduk. Burada da tabii benzer yönler var ama bununla ilgili bir eleştiri ya da bir görüş almadım.
Evet. Şehrin dönüşümünü de okuyoruz biz. Yani bu şehrin dönüşümü denilen şey nasıl sizce? Yazarların da mesela, bunu yazan yazarlar da buna kayıtsız kalamıyorlar tabii, dönüşüme. Biz Süreyya ile birlikte bir dönüşüm de görüyoruz, evet, şehirde. Evet.
Yani aslında bu direkt edebiyatla birlikte düşünmek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ben buradaki ilişkiyi daha çok mekanla insan arasındaki ilişki gibi düşünüyorum. Şimdi örneğin bu kaydı yaptığımız, şu an canlı yayında olduğumuz stüdyo, renkleri, mobilyaları, vesaire anlamında çok keyifli bir yer. Dolayısıyla ben kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Hmm. Ama burası bu kadar keyifli bir yer olmasaydı ben şu an o kadar da rahat olmayabilirdim. Evet. Dolayısıyla insanla mekan arasında çok ciddi bir ilişki var.
Ama mobilya
var.
Dışında başka şeyler de sizi keyiflendiriyor.
Siz de çok keyifli bir adamsınız.
Teşekkür ederim.
Mobilya çok küçük bir ölçek. Evet. Bunun en büyük ölçeğe gidebileceğimiz belki kent olabilir.
Evet, evet.
Ve o kentin değişimi dönüşümü aslında o kentte yaşayan kentlileri de değiştirip evet. dönüştürüyor. O kent ne yöne savrulursa biz de biraz oraya savruluyoruz. Ve Süreyya kenti kendi hayatında çok önemli bir yere koyduğu ve gerçekten onun içerisinde yaşadığı için. Çünkü kentin içinde yaşamak, İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da mukim olmak demek değil. Yani bir kapalı sitede oturup bir ofis binasında çalışıp bir alışveriş merkezinde sosyal ihtiyaçlarını giderip bütün bu üçgen içerisinde arabayla seyahat eden bir insan olmak kentin içinde yaşamak değil. Hmm. Bu insanlar İstanbul'da yaşamıyorlar aslında. Hmm. O alışveriş merkezinde, o konut bloğunda ve o ofis bloğunda yaşıyorlar. Ama Süreyya gerçekten kentin içerisinde yaşıyor. Hmm. Yürüyor çünkü. Toplu taşımayı kullanıyor. İnsanlarla temas ediyor. Dolayısıyla İstanbul'daki dönüşüm çok basit AKM'nin yıkılması. Az önce bahsettik.
Evet.
Onu çok etkiliyor. Çünkü o Taksim'deki metro istasyonundan yukarı çıktığı zaman AKM'yi görüyor ama artık görmüyor. Bu Süreyya için çok kıymetli. Hmm. Dediğim gibi buradaki olay aslında en temel nokta insan ve mekan arasındaki ilişki. Evet. Ve bunu irdelemek de belki de metnin en büyük gayelerinden biriydi benim
evet.
için.
Tabii bir şehir, ya profesyonel bir şehir planlamacısı da olduğunuz için size sormuş olalım. Siz nasıl buluyorsunuz bu değişimi, kitap dışı?
Yani aslında bu... Şöyle söyleyeyim, İstanbul'a has, yani dünya anlamında düşünürsek, Türkiye'deki diğer kentlerle kıyaslarak söylemiyorum ama gelişmekte olan ülkelerin metropolleri, İstanbul'da bunlardan bir tanesi, dönüşümleri tabii ki rant odaklı oluyor. Korumalar çok zayıf oluyor. İstanbul'da da öyle. Yani İstanbul'daki dönüşüm...
Ki Süreyya da zaten bunu gözlemliyor zaten, o rant odaklı oluşum.
Evet, çünkü o da mimarlık fakültesinde okudu aslında. Evet. Diploması yok ama...
O da mimarlık. Diploması ve üniversiteyi kazanma belgesi yok ama bir şekilde
evet.
okuyor.
Evet. Yani biz bunları evet. ya tabii üniversitedeki hocalarımızdan öğrendik. Ama üniversitedeki hocalarımız da bunları kendi hocalarının notlarından öğrendi. Bunlara yeni bir şey katmadılar. Dolayısıyla mimarlık fakülteleri özelinde konuşacağım. O röportajda da biraz sözünü ettiğim oydu. Akademi kendi kendine bir şey katmadığı ve kendini geliştirmediği müddetçe aslında yeni bir fikir ortaya koyamıyor. O yüzden şu anda ben belki gerçekten öyle düşünüyorum ama şunu da söylemek istemiyorum. Ya dönüşüm çok kötü bir şeydir, işte rant, şöyle rantlar yüzünden 3 katlı evleri yıktılar, 10 katlı ofisler yaptılar, sonra onları satamadılar, gayrimenkul sektörü patladı falan. Yani buraya geliyor olay, evet gerçekten böyle. Ama Süreyya aslında okula giderek, mimarlık fakültesine giderek, dersleri alarak kent üzerine düşünmeyi öğreniyor. Bizim en büyük problemimiz... Akademideki, araştırmacılardaki en büyük örneğimiz. Buradaki tabii ki kent, şehir planlama, bunlar tamamen örnek. Belki ekonomi alanında da böyledir. Şehir üzerine düşünmemek. Şehir üzerine düşünmeyen insanların şehir planlamayı, kent bilimini öğrettiği bir ülkede zaten dönüşümün ve bütün kent faaliyetlerinin bu biçimde olması beklenir. Daha iyisi beklenemez.
Bu da güzel bir şey oldu. Taş. Özet oldu. Evet. Güzel bir toparlama oldu. Tabii şimdi baktığımız zaman başka yerlere birçok şeyi muhafaza ediyorlar gerçekten. Biz ise eskiyi yıkıp değil mi yok edip yenisini yapma evet. şeyindeyiz. Yenisini de ne kadar yani eskisinin yerini tutar ve yani hani yeniyi niye eskinin olduğu yere yapıyorsun da başka bir yere yapmıyorsun sorusu tabii akla geliyor.
Bu birazcık...
Yani bakıldığı zaman fotoğraflara, mesela Cambridge'de ya da işte İngiltere'nin birçok tarihi şehrinde iki fotoğraf arasında 100 yıl sonra 100 yıl öncesi arasında bir fark yok. Fakat bizim en azından muhafaza etmek gereken yerlerde birçok tarihi dokuyu yok ediyoruz ki Süreyya'nın saatlerinde de biz Süreyya gezindikçe İstanbul'da bunu hissettik içimizde.
Yani bu kente, bütün kentlere ama özellikle İstanbul gibi metropollere sürekli biçimde bir değer katılması gerekiyor. Ama bu değer katılması denen şeyin gerçekten üzerine düşünülmüş ve profesyonel yetkin insanların fikirleri alınmış biçimde, meclis kararlarıyla ya da üstten gelen kararlarla değil, bu biçimde yapılması lazım. Yani buradaki eski bir binayı yıkıp yeni bir bina yapmak elbette ki çok mantıklı bir şey. Çünkü o bina zaten yaşanılabilir bir bina değil. Ama bunu bir kent ölçeğine götürdüğünüz zaman ortada bir Lego şehir oluşuyor. Ve İstanbul'un az önce söylediğiniz eski fotoğraflarıyla yeni fotoğrafı, örneğin bir boğaz silüetine baktığımızda bambaşka bir şey görüyoruz. Yani hiçbir kent üzerine düşünen, kentte yaşayan düşünmesine de gerek yok. Hiç kimse ya da hiçbir karar verici yani hepimiz biliriz bunu. İşte Dolmabahçe'nin aslında üst tarafında yer alan iğrenç binanın, Süzer Plaza'nın ismini söylüyorum, kusura bakmayın.
Çıktı artık ağzımızdan, yapacak bir şey yok.
Ya orada niye bulunduğunu açıklayamaz. Orada niye bulunduğunu açıklayamaz. Bu da bir dönüşümdür bu arada. Dönüşüm sadece bir mahalleyi yıkıp yeni bir mahalle inşa etmek değildir. Bina bazında da dönüşümler olur. Tabii bu anlamlarla değerlendirince İstanbul berbat bir hale geldi.
İstanbul berbat hale geldi.
Fiziksel anlamda.
Cümlesiyle yayınımızı bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Kesmiyoruz, sakın yanlış anlaşılmasın. Kerem Görkem istediği her şeyi söyleyebilir yayında. Tıpkı her şeyi yazabildiği gibi Süreyya'nın saatlerini de yazdı ve İtaki etiketiyle çıktı. Bu kitabı da dinleyicilerimize öneriyoruz. Süreyya'nın saatlerini konuştuk Kerem Görkem'le.
Evet, çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Programın ilk kısmını, edebiyatla ilgili kısmını bitirdik. 17-18 arası edebiyat dışı konuşacağız. Birazdan 17 haberlerinden sonra.
Dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.